Ayrım 23. Sayfa 237. Son konferansta panoptizm diye adlandırdığım şeyi tanımlamaya çalıştım. Panoptizm, toplumumuzun karakteristik özelliklerinden biridir. Kişisel ve sürekli gözetim biçimi altında, denetim, cezalandırma ve ödüllendirme biçimi altında ve ıslah biçimi altında, yani bireylerin bazı kurallara göre dönüştürülmesi ve şekillendirilmesi biçimi altında, bireylere uygulanan bir iktidar biçimidir bu. Panoptizmin bu üçlü yanı, gözetleme, denetim ve ıslah, toplumumuzda var olan iktidar ilişkilerinin temel ve karakteristik bir boyutu gibi durmaktadır. Feodal toplum gibi bir toplumda panoptizme benzeyen bir şey yoktur. Bu, feodal tipte bir toplumda ya da 17. yüzyılın Avrupa toplumlarında toplumsal denetim mercilerinin, cezalandırma ve ödüllendirme mercilerinin olmadığı anlamına gelmez. Yine de bu mercilerin dağılım tarzları 18. yüzyıl sonunda ve 19. yüzyıl başında kuruldukları tarzdan tamamen farklıdır. Bugün özünde Bentham'ın programladığı bir toplumda, panoptik toplumda, panoptizmin hüküm sürdüğü bir toplumda yaşıyoruz. Bu konferansta panoptizmin ortaya çıkışının bir tür paradoks içerdiğini göstermeye çalışacağım. Panoptizmin ortaya çıktığı dönemde bile ya da daha doğrusu ortaya çıkışından hemen önceki yıllarda bir tür ceza hukukunun, ceza usul hukukunun, cezalandırma hukukunun oluştuğunu görürüz. Esas olarak katı bir yasacılığa dayanan bu hukukun en önemli temsilcisi Beccaria'dır. Bu cezalandırma teorisi, cezalandırma olgusunu, cezalandırma olanağını sarih bir yasanın varlığına, bu yasanın bir ihlalinin sarih bir biçimde saptanmasına ve sonuç olarak olanak dahilinde topluma zarar veren haksızlığı düzeltme ya da önceden haber verme işlevi olan bir cezalandırmaya tabi kılar. Bu yasalcı teori tam anlamıyla toplumsal, neredeyse kolektivist bu teori panoptizmin tam karşıtıdır. Panoptizmde bireylerin gözetlenmesi yapılan şey düzeyinde değil, olunan şey düzeyinde uygulanır. Yapılmış olan şey düzeyinde değil, yapılabilecek olan şey düzeyinde uygulanır. Panoptikle birlikte gözetleme, edimi yapan kişiyi giderek daha çok bireyselleştirir, edimin kendisinin hukuksal doğasını, cezai niteliğini dikkate almaya son verir. Demek ki panoptizm, önceki yıllarda oluşmuş olan yasacı teoriye karşıttır. Aslında gözlenmesi önem taşıyan ve temel bir tarihsel olgu meydana getiren şey, bu yasacı teorinin, bu teorinin dışında ya da yanında oluşmuş olan panoptizm tarafından ilk anda geçilmiş olmasıdır ve sonradan gizlenmesi ve tamamen karanlığa gömülmesidir. Bu, 17. yüzyıldan itibaren ve 19. yüzyıla kadar tüm toplumsal mekan boyunca oluşan ve bir yer değiştirme gücünün hareket ettirdiği panoptizmin doğuşudur. 17. yüzyılın evrimini niteleyen ve ceza hukukunun tüm uygulamasını ve bir noktaya kadar tüm teorisini kapsayacak olan panoptizm çağının 19. yüzyılın şafağında nasıl ortaya çıktığını açıklayan şey, popüler denetim mekanizmalarına merkezi iktidarın bu sahip çıkmasıdır. Sunmakta olduğum tezleri doğrulamak için bazı otoritelere başvurmak istiyorum. 19. yüzyıl insanları ya da en azından içlerinden bazıları benim biraz keyfi olarak fakat her durumda Bentham'ın anısına panoptizm diye adlandırdığım şeyi bilmez değillerdi. Doğrusu o dönemde olan biten şeyden ceza usulünün ya da devlet ahlakının örgütlenmesinden fazlasıyla rahatsız olan ve üstünde düşünen birçok insan vardı. O dönemde çok önem taşıyan Berlin Üniversitesi'nde profesör ve Hegel'in meslektaşı olan bir yazar vardı. 1830 yılında Hapishaneler Üzerine Dersler adı altında birçok ciltten oluşan büyük bir kitap yazdı ve yayımladı. N. Julius, Vorlesungen über die Gefängniskunde, Berlin, Stur, 1828. Leçon sur la prison, présenta en forme du cure au public de Berlin, un l'an, 1827. Fransızcaya çeviren Lagermit, Paris, F.G. Levro, 1831. Berlin Üniversitesi'nde hapishaneler üzerine yıllarca ders vermiş olan ve okumanızı tavsiye edeceğim Julius adlı bu adam, kimi zaman neredeyse Hegelci bir yaratma gücü olan olağanüstü bir kişilikti. Hapishaneler üzerine derslerinde bir bölümde şöyle der: modern mimarlar önceden bilinmeyen bir biçim keşfetmek üzeredirler. Eskiden der, Yunan uygarlığına gönderme yaparak, mimarların en büyük sorunu bir olayın, bir tavrın, tek bir kişinin seyrinin en çok sayıda insana nasıl açılacağını bilme sorunu çözmekti. Bu, der Julius, dinsel kurban olayıdır. En çok sayıda insanın katılması gereken tek olaydır. Zaten kurban töreninden kaynaklanan tiyatro da böyledir. Sirk oyunları, hatipler ve söylevler de böyledir. Oysa, der, Yunan toplumunda mevcut bu sorun, bu toplum kendi birliğini oluşturan güçlü olaylara dinsel kurban törenleri, tiyatrolar ya da siyasi söylevler katılan bir cemaat olduğu ölçüde modern döneme kadar Batı uygarlığına egemen olmaya devam etti. Kiliseler sorunu da hala böyledir. Ayin kurbanında ya da papazın konuşmasında herkes hazır olmalıdır ya da yardım etmelidir. Günümüzde, diye devam eder Julius, modern mimari için ortaya atılan temel sorun bunun tersidir. En çok sayıda insanın onları gözetlemekle görevli tek bir kişinin seyrine sunulmuş olması istenmektedir. Leçon sur le prison, cilt 1, sayfa 384-386. Julius bunu yazarken Bentham'ın panoptiğini ve genel olarak hapishanelerin ve belli bir noktaya kadar hastanelerin, okulların mimarisini düşünüyordu. Yunan'da olduğu gibi bir seyir mimarisine değil, tek bir bakışın en çok sayıda yüzü, bedeni, davranışı, mümkün olan en fazla sayıda hücreyi dolaşmasını sağlayan bir gözetleme mimarisine gönderme yapıyordu. Oysa, der Julius, bu mimari sorunun ortaya çıkışı, tinsel ve dinsel bir cemaat biçiminde yaşayan bir topluluğun kaybolmasına ve bir devlet toplumunun ortaya çıkışına bağlıydı. Devlet, bireylerin mekansal ve toplumsal bir tür düzenlenişi olarak ortaya çıkar. Bu düzenleniş içinde herkes tek bir gözetime tabidir. Bu iki mimari tür üzerine açıklamalarını bitirirken Julius, söz konusu olanın basit bir mimari sorun olmadığını ve bu farklılığın insan düşüncesinin tarihinde temel önemde olduğunu ileri sürer. AGE, sayfa 384. Julius, kendi döneminde seyrin gözetlemeye dönüşü ve panoptik bir toplumun doğuşu fenomenini fark eden tek kişi değildi. Aynı türden analizler birçok metinde görülür. Bu metinlerden sadece birini, devlet danışmanı, imparatorluk hukukçusu Trailhard'ın metnini aktaracağım. Bu metin, 1808 tarihli suçla ilgili eğitim yasasıdır. Bu metinde Trailhard şunu ileri sürer. Size sunduğum suçla ilgili eğitim yasası sadece adalet tarihinde değil, insan toplumlarının tarihinde de hakiki bir yeniliktir. Bu yasayla birlikte suçlular karşısında devlet iktidarını ya da toplumsal iktidarı temsil eden savcıya tamamen yeni bir rol vermekteyiz. J. Trailhard, Exposé des motifs de la composant le code d'instruction criminel, Paris, Hakuar, 1808, sayfa 2. Ve Trailhard bir metafor kullanır. Savcının tek işlevi yasayı ihlal etmiş bireyleri takip etmek olmamalıdır. Temel ve ilk işlevi bireyleri yasayı ihlal etmeden önce gözetlemek olmalıdır. Savcı sadece yasa ihlal edildiğinde harekete geçen yasa görevlisi değildir. Savcı her şeyden önce bir bakıştır. Topluluğun üzerine sürekli olarak açılmış bir gözdür. Savcının gözü bilgileri başsavcıya aktarmalıdır. O da bunları gözetlemenin büyük gözüne aktarmalıdır. Bu dönemde o göz polis bakanlığıdır. Bu sonuncu bilgileri toplumun en yüksek noktasında bulunan kimsenin gözüne aktarır. O dönemde özellikle tek bir gözle simgelenen imparator. İmparator bütün yayılımı içinde topluma dönük evrensel gözdür. İmparatorluk gözünden başlamak üzere piramit biçiminde düzenlenmiş ve bütün toplumu gözetleyen bir dizi bakışın yardımını alan göz. Trailhard'a göre, imparatorluğun hukuk danışmanlarına göre Fransız ceza yasasını, bunun tüm dünyada ne yazık ki birçok etkisi olmuştur, kurmuş olanlara göre bu büyük bakış piramidi adaletin yeni biçimini oluşturuyordu. Modern, sanayici kapitalist topluma özgü bu panoptizm özelliklerinin fiili hale geldiği tüm kurumları burada analiz etmeyeceğim. Sadece bu panoptizmi tabandan, belki daha az net ortaya çıktığı yerden, karar merkezinden, iktidardan en uzak olduğu yerden yapılan bu gözetlemeyi az çok kavramak istiyorum. Bu panoptizmin en basit düzeyde ve bireylerin yaşamını ve bedenlerini çevreleyen kurumların gündelik işleyişinde, yani bireysel varoluş düzeyinde nasıl var olduğunu göstermek istiyorum. Panoptizm neden ibarettir ve özellikle neye yaramaktadır? Bir bulmaca önereceğim. Fransa'da 1840-1845 yıllarında, yani benim analiz etmekte olduğum dönemin başında gerçekten var olmuş bir kurumun yönetmeliğini sunacağım. Bunun bir fabrika, bir hapishane, bir psikiyatri hastanesi, bir manastır, bir okul, bir kışla olup olmadığını söylemeden yönetmeliği vereceğim. Hangi kurum olduğunu bileceksiniz. Bu kurumda evlenmemiş 400 kişi vardı. Herkes her sabah saat 5'te kalkmak zorundaydı. Saat 5.50'de temizliklerini bitirmiş, yataklarını toplamış ve kahvelerini içmiş olmaları gerekiyordu. Saat 6'da mecburi çalışma başlıyordu. Arada 1 saatlik yemek arasıyla birlikte bu çalışma akşam 8.15'te bitiyordu. 8.15'te akşam yemeği, toplu dua, yatakhanelere çekilme tam saat 9'da gerçekleşiyordu. Pazarları özel bir gündü. Bu kurumun yönetmeliğinin 5. maddesinde şöyle yazıyordu. Pazar günlerinin sahip olması gereken ruhu korumak istiyoruz. Yani bu günü dini görevin yerine getirilmesine ve dinlenmeye ayırmak istiyoruz. Bununla birlikte can sıkıntısı pazar gününü haftanın diğer günlerinden daha yorucu yapacağından, çeşitli egzersizler bu günü Hristiyanca ve neşeli bir biçimde geçirecek şekilde yapılmalıdır. Sabah dinsel egzersizler, ardından okuma ve yazma egzersizleri ve son olarak sabahın son saatlerinde dinlenme. Öğleden sonra din dersi, ikindi duası ve eğer hava soğuk değilse gezinme saat 4'te. Hava soğuksa toplu okuma. Dinsel egzersizler ve ayin yakındaki kilisede yapılmaz. Çünkü bu, binada kalan kimselerin dış dünyayla ilişki kurmasına imkan verecektir. Böylece kilisenin bile dış dünyayla bir ilişki yeri ya da bahanesi olmaması için dinsel görevler binanın içinde inşa edilmiş küçük bir kilisede yapılır. Yine bu yönetmelikte şöyle denir. Bölge kilisesi dünyayla ilişki noktası olabilir. Bu nedenle binanın içinde küçük bir kilise bu işe ayrılmıştır. Dışarıdaki müminler içeri kabul bile edilmez. Binada kalanlar ancak pazar gezmeleri sırasında buradan çıkabilir, fakat daima dini personelin gözetimi altında. Bu personel gezintileri, yatakhaneleri gözetliyordu ve atölyelerin gözetimini ve işletilmesini sağlıyordu. Demek ki dini personel sadece çalışmanın ve ahlaklılığın denetimini değil, ekonomik denetimini de sağlıyordu. Bu binada kalanlar ücret almıyorlardı. Fakat yılda 40 ila 80 frank arasında belirlenmiş toplu bir yökün bir ücret alıyorlardı. Ve bu da onlara ancak ayrılırlarken veriliyordu. Maddi ya da iktisadi nedenlerle öteki cinsten biri binaya girmek ihtiyacı gösterdiğinde büyük bir titizlikle seçiliyordu ve çok kısa süre kalıyordu. Sessiz kalmaları zorunluydu. Aksi takdirde kovuluyorlardı. Genel olarak yürütmeliğe göre iki örgütlenme ilkesi şunlardı. Binada kalanlar yatakhanede, yemekhanede, atölyede ya da avluda asla tek başlarına kalamazlar ve dış dünyayla her türlü karışma önlenmelidir. Binada tek bir ruh egemen olmalıdır. Bu kurum hangisiydi? Aslında bu sorunun önemi yok. Çünkü bu herhangi bir kurum olabilir, fark etmez. Erkekler ya da kadınlar için, gençler ya da yetişkinler için bir kurum, bir hapishane, bir yatılı okul, bir okul ya da bir ıslah evi. Bu bir hastane değildir. Çünkü çalışmadan çok söz edildi. Bir kışla da değil. Çünkü çalışılıyor. Bir psikiyatri hastanesi olabilir, hatta bir genel ev. Aslında sadece bir fabrikaydı. Ron bölgesinde kadınların çalıştığı ve 400 kadın işçinin bulunduğu bir fabrika. Jujuri, Ayn, İpek Dokuma Fabrikası'nın yönetmeliği, 1840. Aktaran Michel Foucault. Surveyi et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard. Bibliothèque de histoire dizisi, 1975, sayfa 305. Bunun karikatürvari bir örnek olduğu, insanı güldürdüğü bir tür ütopya olduğu söylenebilir. Hapishane fabrikalar, manastır fabrikalar, işçinin zamanının tümüyle sonsuza dek ancak çıkışta eline geçen yıllık bir ücretle satın alındığı ücretsiz fabrikalar. Bu bir patron düşüdür ya da kapitalist arzunun fantazmalar düzeyinde her zaman üretmiş olduğu şeydir. Asla tarihsel olarak var olmamış uç bir durumdur. Buna cevabım şu olacaktır. Bu patron düşü, bu sanayi panoptiği gerçekten var oldu. Hem de 19. yüzyıl başında geniş ölçüde. Fransa'nın tek bir bölgesinde, Güneydoğu'da bu koşullarda çalışan 40 bin kadın işçi vardı. Bu o dönem için önemli bir rakamdı. Aynı tür kurumlaşma başka bölgelerde ve başka ülkelerde de ortaya çıktı. Özellikle İsviçre'de ve İngiltere'de. Ayrıca Owen'a reform fikri bu şekilde geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hapishane fabrikalar, yatılı fabrikalar, manastır fabrikalar modeline göre örgütlenmiş tüm bir tekstil fabrikaları kompleksi vardı. Demek ki o dönemde ekonomik ve demografik kapsamı çok büyük bir fenomen söz konusuydu. Tüm bunların sadece patronların düşü olmakla kalmadığını, patronların gerçekleşmiş düşü olduğunda söyleyebiliriz. Aslında iki tür ütopya vardır. Asla gerçekleşmeme özelliği olan proleter, sosyalist ütopyalar ve genellikle gerçekleşme kötü eğilimini gösteren kapitalist ütopyalar. Benim sözünü ettiğim ütopya, hapishane fabrika ütopyası gerçekten gerçekleşti. Ve sadece sanayide gerçekleşmekle kalmadı, aynı dönemde ortaya çıkan bir dizi kurumda da gerçekleşti. Özünde aynı işleyiş prensiplerine ve modellerine itaat eden kurumlar, okullar, yetimhaneler, yetiştirme yurtları gibi pedagojik türde kurumlar, hapishane, ıslah evi, çocuk ıslah evi gibi ıslah edici kurumlar, hastane, psikiyatri hastanesi, Amerikalıların azilum, sığınaklar diye adlandırdığı ve Amerikalı bir tarihçinin kısa süre önce bir kitapta analiz ettiği şeyler gibi hem ıslah edici hem de tedavi edici kurumlar. E. Goffman, Asylums, New York, Doubleday, 1961. Fransızcaya çeviren J. ve Lolan, Paris, Minut, Le Sang Commun dizisi, 1968. Bu kitapta tüm Batı dünyasında yayılmış bu bina ve kurumların Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl ortaya çıktıkları analiz edilmektedir. Bu tarih Amerika Birleşik Devletleri için yapılmaya başlanmıştır. Özellikle önemini vermeye, siyasi ve ekonomik kapsamını ölçmeye çalışarak başka ülkeler içinde bunu yapmak gerekir. Daha ileriye gitmek gerekir. Sadece sanayi kurumları ve bunların yanında bir dizi başka kurum yoktu. Aslında gerçekleşen şey bu sanayi kurumlarının bir anlamda mükemmelleşmiş olduklarıdır. Çabalar anında bunların inşasında yoğunlaştı. Kapitalizm bunları hedeflemişti. Yine de kapitalizm tarafından yaşatılabilir ya da yönetilebilir olmadıkları kısa sürede ortaya çıktı. Bu kurumların iktisadi yükünün çok ağır olduğu anında ortaya çıktı. Ve bu hapishane fabrikaların katı yapısı içlerinden çoğunu hızla iflasa sürükledi. Sonuç olarak bunların hepsi yok oldu. Gerçekten de bir üretim krizi olduğu anda belli sayıda işçiyi işten çıkarmak gerektiğinde, üretimi yeniden uyarlamak gerektiğinde, üretimin büyüme ritmi arttığında, sabit sayıdaki işçileri ve değiştirilemeyecek biçimde kurulmuş ekipmanlarıyla birlikte bu dev evlerin kesin olarak işe yaramaz oldukları ortaya çıkmıştır. Yerine getirdikleri işlevlerden bazılarını bir şekilde koruyarak bu kurumları ortadan kaldırmak tercih edilmiştir. Başlangıçta bu katı, kabus gibi biraz ütopik kurumların yerine getirdiği sanayi dünyasında işçi sınıfını kapatma, tecrit etme, bir yere sabitleme işlevlerini sağlamak için yatay ya da marjinal teknikler düzenlenmiştir. İşçi şehirlerinin, tasarruf sandıklarının, yardım sandıklarının işçi nüfusunu, oluşum halindeki proletaryayı üretim aygıtının gövdesine sabitletmek için bir dizi aracın yaratılması gibi önlemler o zaman alınmıştır. Cevap verilmesi gereken soru şudur. Her iki biçimde de bu tecrit kurumu ile 19. yüzyıl başında ve hatta daha sonra okullar, psikiyatri hastaneleri, ıslah evleri, hapishaneler gibi kurumlardaki yoğun, güçlü biçimi ve daha sonra işçi şehri tasarruf sandığı, yardım sandığı gibi kurumlarda görülen yumuşak, yaygın biçimiyle hedeflenen nedir? İlk bakışta benim gönderme yaptığım kurumlarda 19. yüzyılda ortaya çıkan bu modern tecrit, 18. yüzyılda karşılaştığımız iki akımın ya da eğilimin doğrudan bir mirasıdır. Bir yanda Fransız kapatma tekniği ve diğer yanda İngiliz tipi denetim usulü. Önceki konferansta İngiltere'de toplumsal gözetlemenin kaynağını nasıl dinsel grubun ve özellikle de muhalif grupların kendi içlerinde uyguladıkları denetimde bulduğunu göstermeye çalıştım. Ve Fransa'da toplumsal gözetleme ve denetimin temel ceza olarak hapishanelerde ya da diğer tecrit kurumlarında bir devlet aygıtı tarafından özel çıkarlara güçlü bir şekilde nüfuz etmiş olarak nasıl uygulandığını göstermeye çalıştım. Sonuç olarak 19. yüzyılda karşımıza çıkan tecrit biçiminin İngiltere'de doğmuş olan ahlaki ve toplumsal denetim ile tamamen Fransız ve devletçi olan bir yerde, bir binada, bir kurumda, bir mimari yapıda tecrit etme kurumunun bir bileşimi olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 19. yüzyılda ortaya çıkan fenomen her şeye rağmen hem İngiliz usulü denetime göre hem de Fransız tarzı tecride göre bir yenilik olarak kendini sunar. 18. yüzyılın İngiliz sisteminde denetim grup tarafından bir birey üzerinde ya da bu gruba ait bireyler üzerinde uygulanır. Durum en azından başlangıçta 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başında böyleydi. Kuakerler, metodistler, denetimi her zaman kendi gruplarına dahil olanlar üzerinde ya da grubun toplumsal ve ekonomik mekanında bulunanlar üzerinde uyguluyorlardı. Bu merciler çok sonraları yukarıya ve devlete doğru yer değiştirdiler. Bir bireyin kendi grubu tarafından gözetlenebilmesini sağlayan o bireyin o gruba ait olmasıdır. Oysa 19. yüzyılda oluşan kurumlarda birey asla grubun üyesi olarak gözetlenmez. Tersine bir birey olduğu için kendini bir kurumda bulur. Bu kurumsal grubu gözetlenecek topluluğu oluşturur. Okula birey olarak girilir, hastaneye ya da hapishaneye birey olarak girilir. Hapishane, hastane, okul, atölye bizzat grubun gözetleme biçimleri değildir. Bireyleri kendine çağırarak, bireysel olarak ele alarak, entegre ederek grup haline getiren gözetlemenin yapısıdır. Dolayısıyla gözetleme ile grup arasındaki ilişkide iki an arasında nasıl temel bir fark olduğunu görürüz. Fransız modeli söz konusu olduğunda 19. yüzyılda kapatılma 18. yüzyılda olduğundan oldukça farklıdır. Bu dönemde birisi kapatıldığında her zaman aile karşısında toplumsal grup, ait olduğu yerel cemaat karşısında marjinalleşmiş bir birey söz konusudur. Kurala uygun olmayan ve davranışı, düzensizliği, yaşamının kuralsızlığıyla marjinalleşmiş birisi. Kapatma, bu fiili marjinallemeye, cezalandırmanın bir tür ikinci dereceden marjinalleştirmesiyle cevap vermektedir. Sanki bireye şöyle denmektedir. Siz grubunuzdan ayrıldığınıza göre sizi geçici olarak ya da kesin olarak toplumdan ayıracağız. Dolayısıyla o dönemde Fransa'da dışlamaya dayalı bir tecrit vardı.